48. ayrım.
28. bölüm. 29 Temmuz Salı, 24 Ekim Cuma. Michael Blomqvist, Lisbeth'in bilgisayarından 3 gün boyunca çıktılar alıp karton kutulara doldurdu. Sorun ayrıntıların sürekli değişmesiydi. Londra'da tahvil ticareti, Paris'te bir acent aracılığıyla döviz ticareti, Gibraltar'da paravan şirketler, New York'taki Chase Manhattan Bankası'ndaki hesap numarasında birden ikiye katlanan meblağ. Ve bir sürü şaşırtıcı soru. Şili'nin başkenti Santiago'da hesabında 5 yıldır hiç dokunulmamış 200 bin kron yatan ticaret şirketi. 12 değişik ülkede buna benzer 30'a yakın şirket. Ve bu şirketlerin ne yaptığına dair en küçük bir ipucu bile yoktu. Beklemeye alınmış şirketler. Neyi bekliyorlar? Başka bir iş için paravan şirket. Bilgisayar, Werner Sturm'un kafasında ne dolaplar çevirdiğinin cevabını vermiyordu. Belki de Werner Sturm neler yapacağını ezbere bildiği için bunları elektronik ortamda belgelemeye gerek duymamıştı. Salander'e göre bu tür soruların çoğu asla cevaplanamazdı. Mesajı görüyorlar ama ellerinde bir anahtar olmaksızın anlamını çözemiyorlardı. Werner Sturm İmparatorluğu soğan gibiydi. Bir kabuğunu soyduğunuzda karşınıza diğer kabuk çıkıyordu. Birbirine sahip şirketler labirentiydi. Şirketler, hesaplar, fonlar, tahviller. Böyle bir durumda hiç kimse, belki de Werner Sturm'un kendisi bile, böyle bir manzaraya tam olarak hakim olamazdı. Werner Sturm İmparatorluğu çok özel bir durumdu. Bununla birlikte bir model, daha doğrusu modeli andıran bir şey vardı. Birbirine sahip bir dolu şirket. Werner Sturm İmparatorluğu'nun değeri kimin yaptığına ve nasıl hesapladığına bağlı olarak 100 milyarla 400 milyar arasında değişiyordu. Ama bütün şirketler birbirinin sahibiyken onların değeri nasıl belirlenebilirdi ki? Lisbeth bunu sorduğunda Michael acı dolu bir yüzle bakarak çok ezoterik dedi ve tekrar banka hesaplarına döndü. Lisbeth Salander'in Michael'in uyanık geçirdiği bütün zamanını yutacak olan bombayı patlattığı günün sabahı Hedeby adasından aceleyle ayrılmışlardı. Doğrudan Lisbeth'in evine gitmişler, bilgisayarının başına oturmuşlar ve 2 gün boyunca Lisbeth'in öncülüğünde Werner Sturm evreninde dolaşmışlardı. Michael'in soracağı çok şey vardı. Bunlardan biri yalnızca merak ettiği bir şeydi. Lisbeth, onun bilgisayarını nasıl kontrol edebiliyorsun? Meslektaşım Plake küçük bir şey icat etti. Werner Sturm'un evde ve bürosunda çalıştığı IBM laptopu var. Yani bütün bilgiler tek bir hard diskte kayıtlı. Evinde geniş bant internet sistemi bağlantısı var. Plake geniş bant kablosunun etrafına bağlanan bir çeşit manşet icat etti. Ben bu aleti onun adına test ettim. Werner Sturm'e gelen ya da onun gönderdiği her şey bu manşete kaydoluyor ve oradan da bir bilgisayar sunucusuna gönderiliyor. Güvenlik duvarı yok mu? Lisbeth gülümsedi. Tabii ki var. Zaten asıl başarı bu manşetin bir çeşit güvenlik duvarı işlevi görmesi. Bunun için bir bilgisayarı hacklemek biraz zaman alıyor. Diyelim ki Werner Sturm'e bir mail gönderiliyor. Plake'nin manşetine kaydolan bu maili biz daha Werner Sturm'un güvenlik duvarını aşmadan önce okuyoruz. Ama asıl zekicesi maillerin yeniden yazılıp birkaç byte'lık bir kaynak kodu eklenerek gönderilmesi. Bilgisayarına bir şey yüklediği her seferinde bu tekrar ediliyor. Daha da iyisi resimler nette çok dolaşıyor. Porno resimleri topladığı her seferinde ya da yeni bir ana sayfa açtığında birkaç sıra kaynak kod ekliyoruz. Bilgisayarın ne kadar kullandığına bağlı olarak saatler ya da günler sonra Werner Sturm her bitim başka bir bite bağlandığı 3 megabaytlık bir program indiriyor. Ve son parçalarda yerini bulduğunda program onun internet programıyla birleşiyor. Bilgisayarı bloke olmuş sanıyor ve yeniden başlatıyor. Yeniden başlatırken yeni bir software programı yükleniyor. O Microsoft Explorer kullanıyor ama bilgisayarını tekrar çalıştırdığında aslında desktopunda görünmeyen, sanki Explorer çalışırmış gibi görünen ama bir sürü başka işte yapan, bütünüyle başka bir program çalıştırıyor. Bu program önce onun güvenlik duvarının kontrolünü ele geçiriyor ve her şeyin yolunda gitmesini garanti ediyor. Sonra da bilgisayarını tarıyor ve sörf yaparken fareyi tıkladığı her seferde parça parça bilgiler gönderiyor. Bir süre sonra ne kadar sörf yaptığına bağlı olarak bir yerdeki sunucuya hard diskindeki bilgiler aktarılıyor. Arkasından da sıra HT'ye geliyor. HT? Pardon, plake buna HT diyor. Hostile Takeover. Anlıyorum. Bundan sonraki işlemler daha da nazik şeyler. Süreç tamamlandığında Wennerström'ün biri kendi hesabına, diğeri de sunucunun hesabına çalışan eksiksiz iki hard diski oluyor. Bilgisayarını çalıştırdığında ayna bilgisayarı da çalıştırıyor. Aslında artık kendi bilgisayarında değil, sunucuda çalışıyor. Bilgisayarı bir parça yavaşlıyor ama dikkat çekecek kadar değil. Sunucuya bağlandığımda onun o an neler yaptığını izleyebiliyorum. Wennerström bilgisayarının tuşuna her bastığında ben bunu kendi bilgisayarımda görüyorum. Sanırım senin arkadaşın da hacker. Londra'daki telefon dinleme işini o ayarladı. Bir parça sosyal özürlü, hiç kimseyle görüşmez ama internet konusunda bir efsane. Tamam, dedim Mikael gülümseyerek. İkinci soru. Wennerström işini daha önce neden anlatmadın? Hiç sormadın ki. Yani sana sormasaydım. Düşün ki seninle hiç karşılaşmadık. Wennerström'ün bir gangster olduğu bilgisinin üzerine oturup Millennium'un iflasını seyredecek miydin? Hiç kimse benden Wennerström'ün ipliğini pazara çıkartmamı istemedi, dedi Lisbeth ukala bir sesle. Evet, ama ya isteseydi? Anlattım ya. Mikael ısrar etmedi. Wennerström'ün bilgisayarının hard diskini yaklaşık 5 GB onlarca CD'ye kaydeden Lisbeth, kendini şu ya da bu şekilde Mikael'in evine taşınmış gibi hissediyordu. Mikael'in sorduğu soruları sabırla cevaplıyordu. Bütün kirli çamaşırlarını ortaya döken bu belgeleri nasıl olur da bir hard diske yükleyecek kadar aptallaşır, bir türlü anlayamıyorum, dedi Mikael. Eğer herhangi bir şekilde polisin eline geçerse... İnsanlar her zaman mantıklı düşünmezler. Bence polisin bir gün gelip de bilgisayarına el koyabileceği ihtimali hiç aklına gelmemiştir. Bütün şüphelerin dışında yani. Tamam, onun kibirli bir piç olduğu ortada ama etrafında bilgisayarını nasıl kullanması gerektiğini anlatacak güvenlik danışmanları da mı yok? Bilgisayarında 1993'e kadar uzanan belgeler var. Bilgisayarı yeni. Bir yıl önce piyasaya sürüldü ama bütün eski bilgileri CD'lere kaydetmek yerine hard diske kaydetmiş. Ama en azından şifreleme programı kullanıyor. Ama sen onun bilgisayarına girip yazdığı her şifreyi okuyabilirken bunun hiçbir anlamı yok. Mikael ve Lisbeth, Stockholm'e döndükten 4 gün sonra gecenin saat 3'ünde arayan Kristen Malm Mikael'i uyandırdı. Bu gece Henry Cortez kız arkadaşıyla birlikte bir bardaydı. Öyle mi? Dedi Mikael uykusunu açmaya çalışarak. Evlerine dönerlerken merkez bara da uğradılar. Baştan çıkarmak için iyi bir yer değil. Dinle. Yani Dahman tatil iznini kullanıyor. Henry birden onun barda olduğunu keşfetti. Yanında da bir adam vardı. Henry'nin gözü bu adamı bir yerlerden ısırdı. Christer Söder. Bu ismi bir yerden tanır gibiyim ama... Wennerström grubunun çıkarttığı Finans Magazinet Monopol dergisinde çalışıyor. Mikael doğrulup yatakta oturdu. Orada mısın? Evet, buradayım. Bunun öyle özel bir anlamı olmayabilir. Söder sıradan bir gazeteci, belki de Dahman'ın eski bir arkadaşıdır. Belki de ben biraz paranoyağım. 3 ay önce Millennium serbest çalışan bir gazeteciden bir röportaj satın aldı. Bu röportajı yayınlamadan bir hafta önce Söder neredeyse bizimkiyle aynı başka bir röportaj patlattı. Bir cep telefonu şirketinin hatalı parça kullandığına dair verilen raporun karartılmasıyla ilgili bir şeydi. Ne demek istediğini anlıyorum ama bu tür şeyler olur. Erika ile konuştun mu? Hayır, hala dönmedi. Önümüzdeki haftadan önce de dönmeyecek. Sen bir şey yapma, ben seni ararım, dedi Mikael ve telefonu kapattı. Sorun ne? Dedi Lisbeth. Millennium. Şöyle bir uğramam gerek. Gelmek ister misin? Yazı işleri bürosu boştu. Yani Dahman'ın bilgisayarının şifresini çözmek Lisbeth Salander'in yalnızca 3 dakikasını aldı. 2 dakikada da Dahman'ın bilgisayarındaki bilgileri Mikael'in iBook'una aktardı. Dahman'ın meylerinin çoğu büyük ihtimal kendi dizüstü bilgisayarındaydı ve buna ulaşmaları imkansızdı. Ama Lisbeth, Dahman'ın Millennium'daki masaüstü bilgisayarından Millennium.s adresinin yanı sıra bir de özel Hotmail hesabı açıldığını keşfetmişti. Bu hesabın şifresini çözmesi ve son bir yılda yaptığı yazışmaları indirmesi yalnızca 6 dakikasını aldı. Dahman hem Millennium'un durumu hakkında bilgi sızdırmış, hem de Erica Berger'in hangi sayıda hangi röportajlara yer vereceğine dair Finans Magazinet Monopol dergisinin yazı işlerini haberdar etmişti. En azından geçen sonbahardan beri casusluk yaptığı açıktı. Bilgisayarları kapatıp tekrar Mikael'in evine döndüler ve birkaç saat uyudular. Mikael saat 10 civarında Kristin Malm'ı aradı. Dahman'ın Venerstrom'e çalıştığına dair kanıtlarım var. Biliyordum. Tamam, o yaşlı domuzu bugün kapı dışarı edeceğim. Sakın ha, sakın hiçbir şey yapma. Niçin? Krister bana güven. Dahman'ın tatili ne zaman bitiyor? Pazartesi. Bugün yazı işlerinde kaç kişi var? Personelin yarısı yok. Saat 2'de bir toplantı düzenle. Neyle ilgili olduğunu söyleme. Ben geliyorum. Konferans masasının etrafında 6 kişi toplanmıştı. Krister Malm çok yorgun görünüyordu. Ancak 24'ündeki insanların yaşadığı türden bir aşka tutulan Harry Cortez kendi dünyasındaydı. Monica Nisson şaşkındı. Kristen Malm toplantının gündemine dair tek bir kelime etmemişti ama o olağanüstü bir şeyler döndüğünü anlamasına yetecek kadar bir süredir orada çalışıyordu ve onu bilgi akışının dışında tuttukları için de rahatsızdı. Toplantıyı bütünüyle normal karşılarmış gibi görünen tek kişi, abonelik vesaire gibi basit kırtasiye işlerini yapan ve haftada 2 gün çalışan Injala Oskarsson'du. Aslına bakılırsa 2 yıl önce doğum yapmış, sonrasında gerilimsiz tek bir günü bile geçmemişti. Toplantıya katılan ikinci part-time eleman, serbest gazetecilik yapan Lotta Karim'di. O da Henry gibi sözleşmeyle yeni işe başlamıştı. Krister, Sonny Magnusson'un da işe koşmayı başarmıştı. Mikael söze oradakileri selamlayıp bir yıl boyunca işten uzak kaldığı için özür dileyerek başladı. Bugün benim ya da Krister'in henüz Erica ile konuşamadığımız bir konuyu tartışacağız ama benim görüşlerimin Erica'yı da bağlayacağını söyleyebilirim. Bugün Millennium'un geleceğine karar vereceğiz. Sustu ve söylediklerinin akıllarda yer etmesini bekledi. Son bir yılı oldukça zor geçirdik. Bu sıkıntılı durum karşısında başka bir yerde iş aramamanız beni şaşırttığı kadar gururlandırdı da. Bunun için ya kafayı yemiş ya da çok sadık olmalısınız. Sanırım bu dergide çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Bu nedenle kartları masaya açıp sizden son bir fedakarlık daha isteyeceğim. Son bir fedakarlık? Diye merakla sordu Monica Nisson. Sanki gazeteyi kapatacakmışsın gibi konuştun. Kesinlikle, dedi Mikael. Tatili bittiğinde Erica sıkıntılı bir yazı işleri toplantısı yapacak ve Millennium'un kapatılıp işinize son verildiğini bildirecek. Hava birden ağırlaştı. Kristen Mann bile bir an Mikael'in ciddi olduğunu düşündü. Sonra herkes Mikael'in gülümsediğini gördü. Bütün bir sonbahar ikili bir oyun oynayacaksınız. Durum şu ki, bizim sevgili yazı işleri sekreterimiz Yane Dahman, ikinci bir iş olarak Hans-Erik Venerstrom'e bilgi sızdırıyor. Yani demek oluyor ki, düşmanımız derginin mutfağında neler hazırlandığından günü gününe haberdar oluyor. Son bir yıllık süredeki gerileyişimizin nedeni de bu. Hatırlasana Sony, bize reklam verme konusunda olumlu düşünen bir kısım insanlar birdenbire geri çevrilmişti. Yane Dahman yazı işlerinde hiçbir zaman tutulmadığı için bu haber şok yaratmadı. Mikael homurtuları kısa kesti. Bunları size kesinlikle güvendiğim için anlatıyorum. Düzgün insanlar olduğunuzu biliyorum. İşte bu nedenle bu sonbaharda sahneleyeceğimiz piyeste size de bir rol düşüyor. Venerstrom'un derginin batmak üzere olduğuna inanması çok önemli. İşte sizin işiniz bu. Onu buna inandırmak. Peki gerçek durumumuz ne? Diye sordu Henry Cortez. Durum şu, hepimiz için zor bir yıl oldu ve henüz sıkıntılarımızı atlatamadık. Yaşadıklarımıza göre Millennium'un tabutunun çivilenmesi gerekiyordu. Ama bunu hiç kimsenin yapamayacağına garanti veriyorum. Bugün bir yıl öncekinden daha güçlüyüz. Bu toplantıdan sonra 2 ay daha ortadan kaybolacağım. Ekim sonuna doğru geri dönerim. İşte o zaman Wennerström'ün kanatlarını yolacağız. Bu nasıl olacak diye merakla sordu Cortez. Üzgünüm Henry ama bunu şimdi açıklayamam. Wennerström hakkında yeni bir öykü yazacağım. Bu defa daha doğru bir yol izleyeceğiz. Sonra da dergide Noel hazırlıklarına başlayacağız. Ana yemek olarak iyi kızarmış Wennerström, tatlı olarak da birkaç eleştirmen yiyeceğiz. Ortam birden neşelenmişti. Mikael kendini onların yerine koyup söylediklerini nasıl karşılamış olabileceklerini düşündü. Şüpheyle. Belki de, ama belli ki onların nezdinde hala güvenirliliği vardı ve elini kaldırdı. Bunu başarabilmek için Wennerström'ün milenyumun batacağına kesinlikle inanması gerekir. Karşı kampanyaya başlaması ya da son anda kanıtlarını yok etmesini istemiyorum. Bunun için işe sonbahardan sonra çalışacağınız bir senaryo yazmakla başlayacağız. Birinci olarak burada tartıştığımız hiçbir şey yazılmayacak. Elektronik posta aracılığıyla ya da bu odada bulunanların dışında hiç kimseyle tartışılmayacak. Dahman'ın bilgisayarımızı ne kadar kontrol ettiğini bilmiyoruz ama çalışma arkadaşlarımızın özel elektronik postalarına ne kadar kolay ulaşılabileceğini artık biliyorum. Kısacası bu işi hep sözlü yürüteceğiz. Eğer tartışmak istediğiniz bir şey olursa Christel'e başvuracak ve onun evinde buluşacaksınız ve bu çok gizli yapılacak. Mikael yazı tahtasına "E-posta yok" yazdı. İkinci olarak dırdır edeceksiniz. Gene Dahman'ın yanında benim hakkımda atıp tutacaksınız. Tabii abartmayın. Doğanızdaki hinliğe biraz yol verin yeter. Christel, seninle Monica arasında ciddi bir ayrılık baş göstersin. Hayal gücünü kullan ve nedeni konusunda gizemli bir havaya bürün. Hepiniz birbirinize biraz çekişin. Yazı tahtasına hinlik yazdı. Üçüncü olarak sen Christel, Erika döndüğünde ona neler olduğunu anlat. Yani Dahman'ı Wanger şirketiyle yaptığımız sözleşmenin ki gayet iyi gidiyor. Henrik Wanger'in ağır hastalığı ve Martin'in intiharı nedeniyle bozulduğuna inandırsın. Tahtaya yanıltıcı bilgi yazdı. Ama o sözleşme sağlam değil mi? Diye sordu Monica. Bana güven, dedi Blomqvist. Wanger grubu milenyumun düzlüğe çıkana kadar destek vermeye devam edecek. Birkaç hafta sonra, Ağustos sonu diyelim, Erika bir toplantı düzenleyecek ve işten eleman çıkarılacağını bildirecek. Bunun yalancıktan bir şey olduğunu bir tek siz bileceksiniz. Buradan defolup gidecek tek kişi Janne Dahman. Ama siz oyununuza devam edeceksiniz. Yeni bir iş aramaya başladığınızı ve milenyumun boktan bir referans olduğunu falan söyleyin. Bu oyunun milenyumu kurtaracağına inanıyor musun? Diye sordu Sonny Magnusson. Kurtaracağını biliyorum. Sonny, senin son aylarda reklam gelirleri ve abone sayısının düştüğüne dair sahte bir rapor hazırlamanı istiyorum. Eğlenceli bir oyuna benziyor, dedi Monica. Bu oyunu yalnızca yazı işleri bürosunda mı oynayacağız yoksa dışarıya da taşıyacak mıyız? Yazı işlerinde kalacak. Eğer başka bir yerde yazılmaya başlarsa o zaman bunu kimin yaptığını bileceğiz. Eğer biri bize bu konuda soru sorarsa, bu tür dedikodulara nasıl inanırsınız? Milenyum asla batmayacak diyeceğiz. Eğer Dahman bunu dışarıya sızdırırsa harika olacak. Her şey sona erdiğinde tam bir aptal durumuna düşecek. Dahman'a ne kadar aptalca ama inandırıcı bilgi verirseniz o kadar iyi. Bir saat boyunca nasıl bir senaryo sergileyeceklerini tartışarak kimin hangi rolü oynayacağına karar verdiler. Toplantıdan sonra Mikael ve Christel Malm birlikte çıkıp Hornsgatan Caddesi'nde bir kafeye oturdular. Christel, Erika'yı havaalanında karşılayıp durumdan haberdar etmelisin. Onu bu oyuna katılma konusunda ikna etmen gerek. Benim tanıdığım Erika, Dahman'ı hemen haşlamak isteyecektir. Bunu engellemelisin. Wennerström'ün işkillenerek kanıtları ortadan kaldırmasını istemiyorum. Tamam. Ayrıca Erika'nın PGP programı yükletmesine ve kullanmayı öğrenene kadar e-posta kullanmaktan kaçınmasına dikkat et. Büyük ihtimal Wennerström'ün Dahman aracılığıyla bütün mailleşmeleri okuyacaktır. Senin ve diğerlerinin de bilgisayarlarınıza PGP şifreleme programını yüklemenizi istiyorum. Ama bu sıradan bir şeymiş gibi görülmeli. Sana bir bilgisayar firmasına ilişkiye geçeceğim bir isim vereceğim. Yazı işlerindeki bütün bilgisayarları ve iletişim ağını gözden geçirecek. Servise dahilmiş gibi yeni bir yazılım programı yükleyecek. Elimden geleni yapacağım Mikael. Tam olarak neyin peşindesin? Wennerström'ün. Onu bir ahırın kapısına çivileyeceğim.
Nasıl?
Üzgünüm. Bunu nasıl yapacağım bana kalsın. Yalnızca daha önce ortaya çıkarttığımız şeyin şimdi bulduğumuz kanıtlar karşısında çocuk oyuncağı olduğunu söyleyebilirim.
Kristelman biraz huzursuz olmuş gibiydi.
Ben sana hep güvendim Mikael, ama sen benim sana güvendiğim kadar bana güvenmiyor gibisin.
Mikael bir kahkaha attı.
Bunu da nereden çıkardın, ama şu an 2 sene hapis cezası alabileceğim ağır bir suç işlemekteyim. Kaynaklarım biraz şüpheli. Yani Wennerström'ün kullandığı metotlar ne kadar şıksa benimkiler de o kadar şık. Seni, Erika'yı ya da Millennium'da çalışan başka birini bu işe bulaştırmak istemiyorum.
Beni endişelendirmeyi çok iyi başarıyorsun.
Endişelenme. Erika'ya sıkı bir öykü çıkaracağımızı söyleyebilirsin. Çok, çok sıkı bir öykü.
Erika neyin peşinde olduğunu bilmek isteyecektir.
Mikael bir süre düşündükten sonra gülümsedi.
Erika'ya bu ilkbahar benden habersiz Henrik Wanger'le sözleşme yaparak artık yönetimde yer almayan sıradan serbest bir gazeteci olduğumu öğrettiğini söyle. Dolayısıyla neler yaptığım konusunda ona bilgi verme zorunluluğum da yok. Ama eğer yapması gerektiği gibi davranırsa öykünün içeriği hakkında ilk olarak onu haberdar edeceğime söz veriyorum.
Küplere bineceği kesin, dedi Kristel neşeli bir ifadeyle.
Mikael, Kristel Malm'a karşı yeterince dürüst davranmadığının farkındaydı. Erika ile karşılaşmaktan da bilerek kaçınıyordu. Aslında onunla hemen temas kurmalı ve neler olduğunu kendisi anlatmalıydı. Ne var ki bunu yapmak istemiyordu. Eli defalarca telefona gitmiş, Erika'nın numarasını çevirmiş ama her seferinde pişmanlık duyup vazgeçmişti. Sorunun ne olduğunu biliyordu. Gözlerinin içine bakacak cesareti yoktu.
Hedestad'da yaptığı uzlaşma gazetecilik mesleği açısından kabul edilebilir bir şey değildi. Bunu ona yalan söylemeden nasıl açıklayacağını bilemiyordu ve şimdiye kadar ona yalan söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemişti. Daha da önemlisi, bir yandan Wennerström'ün hakkından gelmeye çalışırken diğer yandan da Erika ile ağız dalaşı yapacak takati yoktu. Onunla karşı karşıya gelmekten de telefonunu kapatarak konuşmaktan kaçınmanın da nedeni buydu. Bunun geçici bir durum olduğunu biliyordu.
Yazı işleri toplantısından hemen sonra Mikael bir yıldır uğramadığı Sentham'daki kulübesine taşındı. Yanına 2 kutu bilgisayar çıktısı ve Lisbeth Salander'in verdiği CD'leri almıştı. Kulübeye kapandı. iBook'unu açtı ve yazmaya başladı. Her gün kısa bir yürüyüş yapıyor, gazete ve yiyecek aldıktan sonra tekrar eve dönüyordu. Limanda hala yelkenliler vardı ve babalarının botlarını almış olan gençler her zamanki gibi dalgıçlar barında kör kütük sarhoş olana kadar içiyorlardı. Mikael çevresinin pek de farkında değildi. Gözünü açar açmaz bilgisayarının başına geçiyor ve yorgunluktan yatağa düşene kadar çalışıyordu. Genel yayın yönetmeni erika.berger@millennium.se'den, izne ayrılmış sorumlu yazı işleri müdürü mikael.blomqvist@millennium.se'ye şifrelenmiş mesaj.
Mikael, neler döndüğünü bilmek istiyorum. Tanrı aşkına tatilden gelir gelmez bir kaosun içine düşüyorum. Dahman'ın ikili oynadığını açığa çıkartmışsın. Martin Wanger ölmüş, Harriet Wanger yaşıyormuş. Hedy Bey'de neler oluyor? Sen neredesin? Elinde bir öykü var mı? Niçin telefonunu açmıyorsun?
Hamish, 2 nokta üst üste. Kristal'ın zevkle ilettiği kinayeni kaydettim. Bunu sana yedireceğim. Bana cidden kızgın mısın?
Mikael.blomqvist@millennium.se'den erika.berger@millennium.se'ye
Merhaba Riki.
Tanrı aşkına sana kızgın değilim. Son gelişmelerden seni haberdar edemediğim için beni affet. Ama son birkaç ayda hayatım alt üst oldu. Buluştuğumuzda sana her şeyi anlatacağım ama maille anlatamam. Şimdi Southampton'dayım. Elimde bir öykü var ama bu Harriet Wanger değil. Şimdilik bilgisayarıma yapışmam gerekiyor. Sonra her şey bitecek. Bana güven. Öpüp kucaklarım.
M.
erika.berger@millennium.se'den Mikael.blomqvist@millennium.se'ye
Southampton.
O zaman hemen ziyaretine geliyorum.
Mikael.blomqvist@millennium.se'den erika.berger@millennium.se'ye
Şimdi olmaz. Birkaç hafta sabret, hiç değilse yazımı bitirene kadar. Ayrıca başka bir ziyaretçi bekliyorum. erika.berger@millennium.se'den mikael.blomqvist@millennium.se'ye.
O zaman elbette uzak duracağım ama neler çevirdiğini bilmeliyim. Henrik Wanger tekrar Wanger şirketinin başına geçmiş ve telefonlarımı cevaplamıyor. Eğer yaptığımız sözleşme bozulduysa bunu bilmeliyim. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Derginin yaşayıp yaşayamayacağını bilmeliyim Ricky.
Hamish, iki nokta üst üste, kız kim?
mikael.blomqvist@millennium.se'den erika.berger@millennium.se'ye.
Birincisi, Henrik'in desteğini çekmeyeceğinden emin olabilirsin. Ağır bir kalp krizi geçirdi ve her gün yalnızca kısa bir süre çalışabiliyor. Martin'in ölümü ve Harriet'in ortaya çıkmasından sonra baş gösteren karmaşanın bütün gücünü tükettiğini tahmin edebiliyorum. İkincisi, Millennium yaşayacak. Hayatınızın en önemli haberi üzerine çalışıyorum. Yayınladığımızda Wenner Storm'u tarihe gömeceğiz. Üçüncüsü, benim hayatım alt üst oldu ama sen, ben ve Millennium hala varız. Hiçbir şey değişmeyecek. Bana güven. Öpücükler, Mikael.
Hamish, İlk fırsatta sizi tanıştıracağım. Beynine kuşku tohumları ekecek biri.